Ayrım 22.
Çünkü onun mektup yazmayı bile akıl edemeyeceğine eminim. Keti yüreğine paralarcasını hıçkırarak "Ben başlamadım, ben başlamadım" diye haykırdı. Onu sevebileceğimi bir kere bile düşünmemiştim. Ta ki kelimeleri mümkün olduğu kadar tiksindiğimi belli edercesine telaffuz ederek "Aşık mı oldun?" dedim. Böyle bir şey hiç duyulmuş, görülmüş müdür? Yılda bir kere buğdayımızı almaya gelen değirmenciye vuruldum desen daha iyi. Pek güzel bir aşk bu doğrusu. Linton'da ömründe ancak iki kere gördün. Yani ikişerden dörder saat. İşte bebekçe saçmaların burada. Ben onları alıp doğru kütüphaneye gidiyorum. Bakalım babam bu aşka ne diyecek? Kıymetli evrakını kapmak için yerinden fırladı ama ben elimi havaya kaldırdım. O zaman da mektupları babasına göstermeyeyim de ne istersem yapayım, hatta yakayım diye yalvarmaya başladı. Ben de aslında bu işin geçici bir genç kızlık hevesi olduğunu bildiğim için azarlamak kadar gülmek de istiyordum. En sonunda biraz yumuşayarak sordum. Bunları yakmayı kabul edersem bir daha mektuplaşmayacağına, kitap, saç buklesi, yüzük, oyuncak gibi şeyler göndermeyeceğine, gelenleri de kabul etmeyeceğine söz veriyor musun? Catherine'in gururu utancından üstün gelmişti. Biz birbirimize oyuncak göndermeyiz, dedi. Öyleyse başka şeyler de göndermek yok küçük hanım. Söz vermezsen ben gidiyorum. Kız beni eteğimden yakaladı. Söz veriyorum Alan, diye bağırdı. At onları ateşe, hadi at, at. Ben ocağın demiriyle ateşte yer açmaya başlayınca bu kadar büyük fedakarlığa dayanamayacağını anladı. Hiç olmazsa bir iki tanesini bırakmam için acı acı yalvardı. Bir iki tanecik Alan, Linton'dan hatıra olarak saklamak için. Mendilin düğümünü çözdüm, mektupları bir köşesinden ateşe dökmeye başladım. Alevler kıvrıla kıvrıla bacıya doğru yükseliyordu. Kız parmaklarının yanması pahasına elini ateşe daldırıp yarısı yanmış birkaç kağıdı aldı. "Hiç olmazsa bir tanesini alacağım zalim alçak," diye bağırdı. Ben geri kalanları mendile sardım. "Pekala, öyle olsun. Ben de birkaçını babana göstermek için saklayacağım," dedim. Kapıya doğru seyirttim. Kararmış kağıt parçalarını ateşe attı. Bana da işi bitirmem için işaret verdi. Külleri karıştırdım, üstüne de bir kova kömür boşalttım. O da hiç sesini çıkarmadan çok kırgın bir halde odasına çekildi. Ben de beye küçük hanımın bulantısının hemen hemen geçtiğini, yalnız biraz yatıp dinlenmesini tavsiye ettiğimi söylemek için aşağıya indim. Küçük hanım yemek yemedi ama ikinci çayında ortaya çıktı. Benzi solmuştu, gözleri kıpkırmızıydı. Yalnız şaşılacak kadar sakin görünüyordu. Ertesi sabah gelen mektuba ben şu karşılığı gönderdim. Bay Heathcliff'in bundan sonra Bayan Linton'a mektup göndermemesi rica olunur. Çünkü kendisi bundan sonra hiçbir mektubu kabul etmeyecektir. O günden sonra da küçük çocuk cepleri boş gelmeye başladı. 22. Yaz sona ermiş, sonbaharın ilk günlerine gelmiştik. Michael yortusu da geçmişti ama o yıl hasat biraz gecikmişti. Tarlalarımızın bir kısmı hala biçilmemişti. Bay Linton'la kızı sık sık orakçıların arasında dolaşmaya çıkıyorlardı. Son ekin demetlerinin taşındığı gün ise alacakaranlığa kadar dışarıda kaldılar. Akşam üzerleri hava hem rutubetli hem de soğuk olduğu için bey adam akıllı üşütmüştü. Derken soğuk algınlığı ciğerlerine indi. Bu yüzden de bütün kış boyunca hiç evden dışarı çıkmadı. Küçük aşk macerasından korkutularak vazgeçmek zorunda kalan zavallı keticik de o günden beri gitgide kederli, sessiz olmaya başlamıştı. Babası onun daha az okuyup daha çok hareket etmesi gerektiğinde ısrar ediyordu. Artık kız babasının arkadaşlığından yoksundu. Ben de onun bıraktığı boşluğu elimden geldiği kadar doldurmayı kendime ödev bildim. Doğrusu bu işi pek başaramıyordum. Çünkü bir sürü ev işi arasında vakit bulup da onun peşi sıra dolaşmaya ancak 1-2 saat ayırabiliyordum. Üstelik benim arkadaşlığım da babasınınki kadar istenen, aranan bir arkadaşlık değildi. Ekim ayında ya da Kasım'ın başlarında serin, yağışlı bir öğle üzeriydi. Çimenliklerde keçi yolları üzerinde ıslak sonbahar yaprakları uçuşuyordu. Soğuk mavi gökyüzünün bir kısmını batıdan hızla gelen yağmur yüklü kara bulutlar kaplamaktaydı. Küçük hanıma gezintiden vazgeçmesini, çünkü neredeyse yağmurun boşanacağını söyledim. Dinlemedi. Ben de istemeye istemeye sırtıma bir pelerin geçirdim, şemsiyemi de alarak bahçenin öbür ucuna kadar arkadaşlık etmek üzere onunla birlikte çıktım. Neşesiz zamanlarında yaptığı ciddi gezintilerden biriydi. Babasının rahatsızlığı daha arttığı için de neşeli olmasına imkan yoktu. Bey kendini her günkünden kötü hissettiğini söylemişti ama gittikçe artan sessizliğinden, yüzündeki kederli ifadeden ikimiz de durumu anlamıştık. Kız kederli kederli yürüyordu. Ne koşuyor ne de sıçrıyordu. Oysa soğuk rüzgar onu hızla koşmaya zorlayabilirdi. Elini sık sık yanağına götürüp bir şeyler sildiğini de gözümün ucuyla görmekteydim. Çevreme bakınıp onun dikkatini çekip oyalayacak bir şeyler aradım. Yolun bir yanı dik bir yamaç olarak yükseliyordu. Üzerindeki fındık ağaçlarıyla bodur meşeler yarı yarıya açıkta olan kökleriyle yere zor tutunuyor, neredeyse devrilecek gibi duruyorlardı. Toprak meşe ağaçları için uygun gelmeyecek kadar yumuşaktı. Kimisi pek şiddetli rüzgara dayanamayıp yan yatmıştı. Yazın Catherine bu ağaçlara tırmanıp yerden 5-6 metre yükseklikte sallanmaya bayılırdı. Ben de onun bu gözü pekliğinden, çocukça neşesinden pek hoşlanırdım. Ama onu her böyle görüşümde de adet yerini bulsun diye azarlardım. Bunu yere inmesini gerektirecek kadar da ileriye götürmemeye bakardım. Öğle yemeğinden ikindi vaktine kadar rüzgarla sallanan beşiğinde yatar, eski şarkıları, çoğu benden duyduğu ninnileri söyleyerek ya da yakın komşusu sayılan kuşların yavrularını besleyişlerini, onlara uçmayı öğretişlerini yarı kapalı gözlerle seyrederek, yarı düşünceye dalıp, yarı hayal kurarak, kelimelerle anlatılamayacak derecede büyük bir mutluluk içinde öylece dururdu. Eğri büğrü bir ağacın kökleri arasındaki kuytu kovuğu göstererek, ''Şuraya bak küçük hanım'' dedim. ''Kış daha buraya gelmemiş. İleride küçük bir çiçek var. Temmuz ayında bu çayırlıkları leylak rengi bir sisle örten çan çiçeklerinden kalan son konca olsa gerek. Babana göstermek için oraya çıkıp da çiçeği kopartmak istemez misin?'' Keti topraklı yuvasında titreyen yalnız kalmış koncaya uzun zaman baktıktan sonra, ''Hayır, ona dokunmayacağım'' dedi. ''Yalnız çok üzgün bir hali var değil mi Alan?'' ''Evet'' dedim. ''Senin kadar aç, güçsüz. Yanaklarında kan kalmamış. Hadi el ele tutuşalım da koşalım. Öylesine güçsüzsün ki senden geride kalmayacağımı söyleyebilirim.'' Kız gene ''Hayır'' dedikten sonra ağır ağır yürümeye başladı. Arada bir duruyor, bir parça yosun, bir tutam sarı ot ya da kuru yapraklar arasında dimdik duran bir turuncu mantar önünde hayale dalıyordu. İkide bir de başını öbür yana çevirip elini yüzüne götürüyordu. Ona yaklaşıp kolumu omzuna doladım. ''Catherine yavrum, niçin ağlıyorsun?'' diye sordum. ''Baban üşüttü diye ağlaman yersiz. Hastalığının daha kötü bir şey olmamasına şükretmelisin.'' Gözyaşlarını artık tutmadı. Hıçkırıklarla kesik kesik soluk alıyordu. ''Ah, daha da kötüsü olacak.'' dedi. ''Babam da sen de beni yalnız bırakıp gidince ben ne yapacağım? Senin sözlerin kulaklarımdan hiç gitmiyor Alan.'' ''Babamla sen ölünce hayat ne kadar değişecek, dünya ne kadar berbat bir yer olacak?'' ''Senin bizden önce ölmeyeceğin ne malum?'' dedim. ''Durup dururken böyle kötü şeyler düşünmek hiç doğru değil. İnşallah hepimiz daha uzun yıllar yaşarız. Bey daha genç, ben sıhhatliyim, daha 40 yaşındayım. Annem 80 yaşına kadar yaşadı, son günlerine kadar da dinç bir kadındı. Babanın da 60'ına kadar bize bağışlandığını düşün. Bu da onun önünde senin yaşadığından daha çok yıllar bulunduğunu gösterir küçük hanım. Hem 20 yıl sonraki bir felaket için şimdiden yas tutmakta delilik olmaz mı?'' Daha inandırıcı bir avunma umarak bana baktı. ''Ama Isabel halan babamdan küçüktü'' dedi. ''Isabel halana bakacak ne sen vardın ne de ben. O bey kadar mutlu değildi. Onun kendisini hayata bağlayacak pek bir şey de yoktu. Senin şimdi yapacağın şey babana iyi bakmak, neşeli görünerek onu da neşelendirmektir. Asıl önemlisi onu hiçbir konuda üzmemektir, bunu unutma Keti. Seni üzmek istemem ama babanın mezara girmesine sevinecek bir adamın oğluyla budalaca bir sevgi bağı kurmaya kalkacak kadar asi, düşüncesiz olursan, babanın istediği bir ayrılık yüzünden üzüntü çektiğini belli edersen, onun vakitsiz ölmesine yol açabilirsin. Beni yeryüzünde babamın hastalığından başka üzen bir şey yok dedi. Babam kadar hiçbir şeyi sevmiyorum. Aklım başımda olduğu sürece de onu üzecek ne bir söz söyleyeceğim ne de böyle bir davranışta bulunacağım. Onu kendimden çok seviyorum Alan. Bunu da şundan anlıyorum. Her gece Tanrı'ya beni ondan sonraya bırakması için yalvarıyorum. Çünkü benim arkamdan o üzülecek yerde onun arkasından benim üzülmem daha doğru. Bu da benim onu kendimden çok sevdiğimi gösterir. Bunlar güzel sözler dedim. Ama sözlerini davranışlarınla da ispat etmelisin. Baban iyileştikten sonra da korku anında verilen kararları unutmamalısın. Konuşurken yola açılan bir kapıya varmıştık. Keti yeniden canlanmıştı. Duvarın üstüne çıkıp oturdu. Yoldan yana sarkıp gölge yapan yabani ağaçların üst dallarında kırmızı birkaç meyve kalmıştı. Aşağı dallardaki meyveler kaybolmuştu ama üsttekilere ancak kuşlar dokunabilirdi. Bir de şimdi Keti'nin bulunduğu yerden onlara dokunmak mümkündü. Kız meyveleri koparmak için uzanırken şapkası düştü. Kapı da kilitli olduğu için duvardan aşağıya kayarak öbür yana inip alayım mı diye sordu. Düşmemek için çok dikkatli davranmasını söyledim. O da hemen gözden kayboldu. Yalnız geri tırmanmak o kadar kolay değildi. Taşlar yumuşacıktı. Araları da çimento sıvalıydı. Gül dalları ile böğürtlenler de tırmanmak için tutunulacak gibi değildi. Ben budala gibi bunları aklıma getirmemiştim. Alan gidip anahtarı almak zorundasın diye bağırdı. Yoksa benim kapıcı kulübesine kadar koşmam gerekiyor. Çünkü bu duvarı bu yandan aşmama imkan yok. Sen olduğun yerde dur dedim. Anahtar destem cebimde. Belki kapıyı açabilirim. Açamazsam gider getiririm. Ben anahtarların büyüyecek olanlarını birbiri arkasından denerken Keti de kapının önünde hoplaya zıplaya vakit geçiriyordu. Son anahtarı da kilide sokmuş, hiçbirinin kapıyı açamayacağını anlamıştım. Oradan kıpırdamamasını bir daha söyledikten sonra çabuk çabuk eve gitmek üzereydim ki yaklaşan bir gürültü beni durdurdu. Bu bir atın naz sesleriydi. Keti'nin hoplayıp zıplamaları da durmuştu. Bir dakika sonra at da durdu. ''Kim o?'' diye fısıldadım. Kız da kaygıyla ''Alan şu kapıyı açabilseydin çok iyi olurdu.'' dedi. Derinden gelen bir ses, atlının sesi ''Oh, Keti!'' diye bağırdı. ''Seni gördüğüme doğrusu sevindim. Hemen içeri girmeye kalkışma. Çünkü senden sorup öğreneceklerim var.'' Catherine ''Ben sizinle konuşamam Bay Heathcliff.'' diye karşılık verdi. ''Babam kötü bir insan olduğunuzu söylüyor. Siz de hem ondan hem benden nefret ediyormuşsunuz. Alan da aynı şeyi söylüyor.'' Heathcliff, bunun benim soracaklarımla ilgisi yok dedi. Gerçekten Heathcliff'ti gelen. Oğlumdan da nefret etmiyorum ya, benim soracaklarım da onunla ilgili. Evet, yüzün ne kadar kızarsa yeri var. Bundan 2-3 ay önce Linton'a mektup yazmıyor muydun? Aşk oyunları ha, ikiniz de kırbaçlanmayı hak ettiniz. Hele sen daha büyük olduğun, ondan daha duygusuz göründüğün için kırbaçlanmayı iyice hak ettin. Mektuplarının hepsi bende. Şimdi bana terslik edecek olursan hepsini babana gönderirim. Anlaşılan sen eğlenceden bıktığın için bu işi bıraktın değil mi? Evet bıraktın ama Linton'da bir keder uçurumuna atıverdin. Duyguları içtendi. Gerçekten aşıktı. Benim yaşadığım ne kadar doğruysa onun da senin için öldüğü o kadar doğru. Dönekliğin yüzünden yüreği paramparça oldu. Bunu söz gelişi söylemedim. Gerçekten durum böyle. 6 hafta Harriet'ın onu alaylarıyla deli ettiği halde benim de korkutarak onu bu budalalığından vazgeçirmeye uğraşmama rağmen her geçen gün durumu biraz daha kötüleşti. Sen onu kurtaramazsan yaz gelmeden toprak altına girecek. Ben içeriden seslendim. Bu zavallı yavrucağa nasıl böyle yalan söyleyebiliyorsunuz? Allah rızası için gidin buradan. Böyle bayağıca sahtekarlığı bire bire nasıl yapıyorsunuz? Keti, ben kapının kilidini taşla kıracağım. Sen bu alçakça uydurmalara sakın inanma. Bir insanın yabancı birinin aşkı uğruna ölmesinin imkansız olduğunu sen de bilirsin. Foyası meydana çıkan haydut, kapı ardından dinleyenlerin bulunduğunu bilmiyordum dedi. Sayın Bayan Dean, seni severim ama bu iki yüzlülüğün hoşuma gitmiyor. Asıl sen şu zavallı yavrucaktan benim nefret ettiğimi nasıl utanmadan uydurabiliyorsun? Onu dehşete düşürüp kapımın eşiğine bile yaklaştırmamak için o korkunç masalları nereden uyduruyorsun? Catherine Linton sadece adın bile içimi ısıtıyor. Benim güzel kızım, ben bu hafta hiç evde olmayacağım. İstersen oraya git. Doğru mu söylüyorum, kendi gözlerine gör. Sen iyi bir kızsın, gidersin. Babanı benim yerime, kendinde Linton'un yerine koy bakalım. Sonra babanın o sevgiliye gidip seni avutması için yalvardığını, sevgilinin ise yerinden bile kıpırdamadığını düşün. Sırf budalalık uğruna aynı hataya düşme. Bütün kutsal bildiklerim üzerine yemin ederim ki Linton mezarına yaklaşıyor. Onu senden başka da hiç kimse kurtaramaz. Kilit kırıldı. Ben de dışarı çıktım. Heathcliff bana dikkatle bakarak, ''Yemin ederim ki Linton ölüyor.'' dedi. Üzüntü, hayal kırıklığı da ölümünü hızlandırıyor. Neli, onun gitmesine izin vermezsen kendin git de gör. Ben gelecek hafta bugüne kadar eve dönmeyeceğim. Ben yokken senin beyin de kızının gidip halasının oğlunu görmesine ses çıkarmaz sanırım. Kathy'yi kolundan tutup biraz da zorlayarak içeri çektim. Gir içeri dedim. Kız orada durmuş, adamın içindeki fesatlığı dışarı vurmayacak derecede katı ifadeli yüzüne üzgün üzgün bakıyordu. Heathcliff de atını sürüp yaklaştı. Eğilerek "Catherine" dedi. "Doğrusunu istersen ben de Linton'a karşı sabırlı olamıyorum. Harriet'inle Joseph'in benim kadar da sabırları yok. Çocuğun haşin ellerde bulunduğunu itiraf etmek zorundayım. Sevgiye olduğu kadar şefkate de muhtaç. Senin bir tek güzel sözün ona en güzel ilaçtan daha iyi gelecektir. Bayan Dean'in insafsız laflarına aldırma. İyi kalpli ol. Onu görmeye çalış. Gece gündüz senin hayalini kuruyor. Senin ondan nefret etmediğine kendisini bir türlü inandıramıyoruz. Çünkü ne mektup yazıyorsun ne de arayıp soruyorsun." Kapıyı kapadım. Kilidin yerini tutsun diye de arkasına bir taş yuvarladım. Şemsiyeyi açıp kızı da altına çektim. Çünkü yağmur hışırdayan dallardan aşağıya süzülmeye başlamıştı. Sanki fazla oyalanmamamızı ihtar ediyor gibiydi. Eve giderken telaştan Heathcliff'le az önceki karşılaşmamız hakkında hiç konuşmadık. Yalnız ben Catherine'in yüreğinin şimdi bulutlanıp iki kat karardığını fark etmiştim. Yüzü öyle kederliydi ki sanki bu yüz onun değilmiş gibi bir his uyandırıyordu. İşittiklerinin her hecesine inandığı anlaşılıyordu. Biz eve girmeden önce Bede dinlenmeye çekilmişti. Kathy babasına nasıl olduğunu sormak için yavaşça odasının kapısını açtı ama Bey uyuyormuş. Dönüp geldi. Kendisiyle kütüphanede oturmamı istedi. Çaylarımızı içtik, sonra halının üzerine uzandı. Bana da hiç konuşmamamı, çünkü çok yorgun olduğunu söyledi. Ben de bir kitap aldım, okur gibi yaptım. Benim kitaba daldığımı fark eder etmez yine sessiz sessiz ağlamaya başladı. Sanki tek oyalanma vasıtası ağlamaktı. Ben de onu bir süre eğlencesiyle baş başa bıraktım. Sonra sanki kızın da benimle aynı düşüncede olduğundan eminmişim gibi Bay Heathcliff'in oğlu hakkında söylediği sözlerle alay etmeye başladım. Ne yazık ki ben onun anlattıklarının yarattığı etkiyi ortadan kaldırabilecek kadar bu işin ustası değildim. ''Sen haklı olabilirsin Alan'' dedi. ''Ama gerçeği öğreninceye kadar ben rahat edemeyeceğim. Mektup yazmamakta benim kabahatimin olmadığını da Linton'a söylemeliyim. Benim hiçbir zaman değişmeyeceğime de onu inandırmam gerekiyor. Onun bu budalaca saflığı karşısında öfkenin, itirazın ne kıymeti olabilirdi?'' O gece birbirimizden dargın ayrıldık. Yalnız ertesi gün inatçı küçük hanımın atının yanında Uğultul Tepelerin yolunu tuttum. Onun üzüntüsüne, solup sararmış yüzüne, ağlamaktan şişmiş gözlerine dayanamamıştım. Üstelik belki de Linton bizi karşılayışıyla hikayenin gerçekle ne derece az ilgisi bulunduğunu gösterir diye zayıf bir ümide de kapılmıştım. 23. Yağmurlu gece yerini sisli bir sabaha bırakmıştı. Yarı kırağılı, yarı çisentili bir sabahtı. Yamaçlardan şırıldayarak inen sular geçici derecikler halinde yolumuzun üzerinden akıyordu. Ayaklarım iyice ıslanmıştı. Hem kızgın hem de üzüntülüydüm. Tam bu can sıkıcı işlere uygun bir ruh hali içindeydim. Bay Heathcliff'in gerçekten orada olup olmadığını anlamak için çiftlik evine mutfak kapısından girdik. Çünkü ben onun sözlerine hiç güvenmem. Joseph gürül gürül yanan ateşin karşısında sanki cennetteymiş gibi tek başına oturuyordu. Yanındaki masada bir litre bira ile kocaman yulaf çörekleri vardı. Kara küçük piposu da ağzındaydı. Catherine ısınmak için ocağın başına koştu. Ben de beyin evde olup olmadığını sordum. Bu soru o kadar uzun bir süre karşılıksız kaldı ki ihtiyar adamın sağır olduğunu sanıp daha yüksek sesle bir daha sordum. "Yohtur!" diye mırıldandı. Daha doğrusu genzinden bağırdı. "Yoh dedüh ya, hiç vakit kaybetmeden şimdicik geldiniz, yere dönün." Ben "Joseph" derken içeriden de hırçın bir ses duyuldu. "Joseph, seni kaç kere çağıracağım? Ocakta bir iki kırmızı kordan başka bir şey kalmadı. Joseph, hemen şimdi buraya gel, çabuk." Piponun hararetle puflatılması, gözlerin ocağın ızgarasına çakılıp kalması uşağın bu çağrışına kulak asmayacağını gösteriyordu. Kahya kadınla Harriet'in görünürlerde yoktu. Biri iş için dışarı gönderilmiş, öteki ise belki de kendi işine dalmıştı. Linton'un sesini tanıyınca içeri girdik. Çocuk bizi ihmalci uşağı sanarak "İnşallah bir izbede açlıktan geberirsin" diye söylendi. Hatasını anlayınca da hemen sustu. Kathy ona doğru koştu. Linton yalıp oturduğu koltuktan başını uzatarak ''Siz misiniz Bayan Catherine?'' dedi. ''Hayır, beni öpmeyin, soluk alamıyorum.'' Kızın kollarından kurtulunca da ''Babam geleceğinizi söylemişti.'' diye konuşmasına devam etti. Genç kız da suçlu suçlu duruyordu. ''Lütfen kapıyı kapar mısın? Sen açık bırakmışsın. Bu iğrenç yaratıklar da ocağa kömür getirmiyorlar. Çok da soğuk.'' Külleri karıştırdım. Gidip bir kova dolusu kömür getirdim. Hasta çocuk kül içinde kalmış olmaktan şikayet etti. Durmadan öksürüyordu. Ateşi vardı mutlaka, hastaydı. Onun için karşılık verip huysuzluğunu yüzüne vurmadım. Oğlanın çatık kaşları düzelince Catherine, "Ey Linton," diye mırıldandı. "Nasıl, beni gördüğüne sevindin mi? Sana bir iyiliğim dokunabilir mi? Niçin daha önce gelmedin? Mektup yazacağına gelmeliydin. O uzun mektupları yazmak beni müthiş yoruyordu. Seninle konuşmak çok daha iyi olurdu. Şimdi ise ne konuşmaya ne de başka şeye dayanabiliyorum. Acaba şu zillah da nerede?" Bana baktı. "Mutfağa gidip bakar mısın?" Öbür hizmetime karşılık bir teşekkür bile almamıştım. Onun uğruna oraya buraya koşturmaya da niyetim olmadığı için "Orada Joseph'ten başka kimse yok," dedim. Başını öbür yana çevirerek öfkeyle bağırdı. "Ben su istiyorum. Babam gittiğinden beri zillahta durmadan Gimmerton'a iniyor. Çekilecek şey değil bu. Her günde buraya inmek zorundayım. Ben yukarıdayken sesimi hiç duymamaya karar vermişler." Catherine'in bu sevimli sözlerini dizginlemek gerektiğini düşünerek Linton'a "Babanız sizinle ilgileniyor mu Bay Heathcliff?" diye sordum. "İlgilenmek mi? Neyse, hiç olmazsa onları bana iyi bakmaya zorluyor. Allah'ın belaları. Bu kaba saba Harriton bile benimle alay ediyor, biliyor musun Bayan Catherine? Ondan nefret ediyorum. Gerçekte hepsinden nefret ediyorum. Hepsi de iğrenç yaratıklar." Kate su aramaya koyuldu. Camlı dolapta bir sürahi buldu, bir bardağı doldurup getirdi. Oğlan masanın üzerinde duran şaraptan da bir kaşık alıp suya katmasını istedi. Birkaç yudum içtikten sonra biraz daha sükunet buldu. Kıza çok iyi bir insan olduğunu söyledi. Öbürü de oğlanın yüzünde hafif bir gülümseme belirdiğini görünce sevinerek sordu. "Beni gördüğüne de memnun musun?" "Evet, memnunum. Senin sesin gibi bir sesi duymak benim için bir değişiklik oluyor. Ama gelmediğin için de çok kızmıştım. Babam ise kabahatin bende olduğuna yemin ediyordu. Miskinin, değersizin biri olduğumu yüzüme vuruyor. Onun söylediğine bakılırsa beni de adam saymıyormuşsun. Kendisi benim yerimde bulunsaymış, şimdiye kadar Garinch'in sahibi olurmuşum. Ama sen beni küçük görmüyorsun değil mi bayan?" Küçük hanım onun lafını kesti. "Bana Catherine ya da sadece Katie dersen daha çok memnun olurum. Seni küçük görmek mi? Hayır, babamdan, Alan'dan sonra bu dünyada en çok seni seviyorum. Ama Bay Heathcliff'ten hoşlanmıyorum. O döndükten sonra da buraya gelmeye cesaret edemem. Gittiği yerde çok kalacak mı?" Linton, "Çok kalmayacak," dedi. "Yalnız av mevsimi geldiği için sık sık kırlara çıkıyor. O yokken sen de gelip benimle bir iki saat geçirebilirsin. Geliver ne olur, geleceğini söyle. Sana huysuzluk etmem. Beni sinirlendirmiyorsun. Her zaman da bana yardıma hazır olursun değil mi?" Catherine onun uzun yumuşak saçlarını okşayarak "Evet," dedi. "Babamdan izin alabilsem ömrümün yarısını senin yanında geçirirdim. Güzel Linton, keşke benim kardeşim olsaydın." Çocuk biraz daha neşelenerek "O zaman beni de baban kadar çok severdin değil mi?" dedi. "Ama babam diyor ki sen benim karım olursan beni ondan da çok severmişsin. Onun için karım ol daha iyi." Kız ciddi ciddi "Hayır," dedi. "Hiç kimseyi babam kadar sevemem. Hem bazen erkekler karılarından nefret ederler ama kız kardeşlerinden, erkek kardeşlerinden etmezler. Sen benim erkek kardeşim olsaydın babam da beni sevdiği kadar seni severdi."